Ayrım 32.
Birinci meclis bir devrim parlamentosu muydu? Bu konuda değişik görüşler vardır. Bir görüşe göre birinci meclis, üçüncü meşrutiyet düzeni şeklinde nitelenmektedir. Bu nitelemeyi yapanların başında M. Goloğlu gelmektedir. Goloğlu'na göre 1921 Anayasası'nın kabulüne kadar birinci meclis padişahın varlığını ve hükümdarlığını kabul etmektedir. Sina Akşin ise meşrutiyeti 23 Nisan 1920'ye kadar uzatmaktadır. Birinci meclis ise Osmanlı hükümetinin son bulma tarihini 16 Mart 1920 olarak belirtmektedir. Saltanatın kaldırılması kararı. Bütün bu tarihlere ve kararlara bakarak diyebiliriz ki meclisin padişaha bağlılığı onu kurtarma savaşımı 1920'nin ikinci yarısında tavsamıştır. Meclisin devrimci niteliği 1921'de belirginleşmiştir. İlk adım kuşkusuz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin beyannamesi ve onu izleyen 1921 Anayasası'dır. Şurası açıktır ki meclis üyelerinin siyasi anlamda ortak bir bileşkesi yoktur. İç dinamikler aleyhedir. İsmet Paşa'nın milli mücadeleye katılmak için gelen genç subaylara söylediği gibi, "Millet bile aleyhinizedir" deyiminin gerçeklik payı çok yüksektir. Halk 10 yılı aşkın süren savaşlardan yenik ve umutsuz çıkmıştır. Kemal Tahir'in ünlü romanının adı o günleri çok güzel betimlemektedir. Yorgun savaşçı. Mücadeleyi yapanlar bile tam anlamıyla yorgun savaşçılardı. Dış dinamiklerde iki öge egemendi. İngiltere'de simgeleşen kapitalizm ve onun uzantısı emperyalizm ile Sovyetler'de somut örneği görülen toplumsal devrim. Bu iki kutup arasında kurtuluş için savaşanların akıllarıyla yaptıkları tercih Sovyetlerden yanaydı. Fakat onlarca yüzyıla dayanan inançları ise Bolşeviklere karşı çıkmaları gereğini öne çıkarıyordu. İşte bu ikilemi birinci meclisin yaşamı boyunca görmekteyiz. Yöneticiler de, önderler de aynı ikilemi yaşamışlardır. Bu ikileme karşın meclis gene de devrimci nitelikte kararlar alabilmiştir. Özellikle bu kararları demokratik kuralları işleterek almıştır. Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi hiçbir şekilde demokratik haklardan ödün vermemiştir. Bunun en tipik örneği Masuniyet-i Şahsiye ya da Hürriyet-i Şahsiye yasasıdır. Ne var ki bu yasaya tahammül edemeyenlerin varlığı da inkar edilemez. Yenilikçi diye adlandırabileceğimiz önderler muhalefeti yeni atılımların engelleyicisi görmeye bu kez de devam etmişlerdir. Oysa kalıcı atılımlar yığınların demokratik katılımı ile yaşama geçebilir. Bu yeniliklerin kalıcılığı ancak bu yolla sağlanabilir. Demokrat olma isteği başka, demokrasiyi işletmek ise başkadır. Bunun sonuçlarını bugün bile toplumsal ve siyasal yaşamımızda görüyoruz. 5. Cumhuriyet ve fırkaların oluşumu. 1. 1923 seçimi. Seçim kararını veren birinci meclis seçimlere ilişkin yasada da bazı değişiklikler yaptı. Yeni yasanın temel hükümleri ya da getirdiği değişiklikler şöyle özetlenebilir. Eskiden 50 bin erkek nüfus için olan milletvekilliği bu kez 20 bin kişiye bir milletvekilliği biçiminde değiştirildi. Bunun gerekçesi de şöyle açıklandı. Kadınlara oy hakkı verilmemiştir. Ne var ki kocaların kadınların eğilimini de yansıtacakları düşünülerek bir seçmenin gücü arttırılmıştır. Seçimlerin iki ay içerisinde bitirilmesine ilişkin bir mecburiyet olmadığı yasada özellikle vurgulanmıştır. Seçmen yaşı 18 olarak saptanmıştır. Görüldüğü gibi bu yasa bazı ileri hükümler getirmekte, seçmen yaşının 18'e indirilmesi gibi ve kadınların seçme hakkına dolaylı da olsa değinir görünmektedir. Seçim kararını izleyen günlerde gruplar arası mücadele başlamıştır. Dönemin yayın organlarına göre 1923 seçimlerinde mücadele eden grupları şöyle sıralamak mümkündür. Müdafaa-i Hukuk 1. grup, Müdafaa-i Hukuk 2. grup, Müdafaa-i Milliye grubu. Bunların büyük bir çoğunluğunu İstanbul'daki direniş örgütlerinde savaşın verenler oluşturmaktaydı. Amele grubu, bağımsızlar. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin seçim kararını alması İstanbul basınını şaşırtmıştır. O günlerde İstanbul basını belki de Osmanlı İmparatorluğu'nun başkentinde olmanın getirdiği bir alışkanlıkla Ankara'nın bazı kararlarını erken alınmış kararlar olarak eleştirmekteydi. Bu eleştiriler özellikle tutucu olarak nitelenen Tevhid-i Efkar gazetesinde en üst düzeye erişiyordu. Örneğin bu gazetenin 3 Nisan 1923 tarihli sayısında şu kuşkular yansıtılmaktaydı. Görülüyor ki ahval-i dahiliyemizin, iç işlerimizin tereddütten kurtarılması için elzem bir tedbir addedilen fes keyfiyeti harici vaziyet itibariyle oldukça muzır bir iştir. Böylece o günlerde devam etmekte olan Lozan Barış Konferansı'ndaki gelişmelere değinerek seçim kararının erken olduğunu vurgulamak isteniyor. 8 Nisan 1923 tarihli sayının başyazısında da "Yeni intihabatta umde-i esasiyemiz ne olmalıdır?" başlığı altında şu düşüncelere yer verilmektedir. İşte bugün senin programın yok benimki var gibi indiği bir takım iddialarla münakaşa yapılarak gerçekler zaafa uğratılacağı yerde ittifak etmek lazımdır. Misak-ı Milli'den başka ve onunla pek tabii ve zaruri olarak istinad edeceğimiz diğer bir esas daha var ki o da siyaset-i dahiliyemize ait olan hükümet-i milliye esasıdır. Görüldüğü gibi bu çok ince bir başyazıdır ve üstü kapalı olarak Ankara hükümetinin seçimi yenilemekle ulusal güveni kazanmış bir milletvekilleri topluluğunu dağıttığı iddia edilmektedir. Yeni seçimde tekrar meclise giremeyeceklerini tahmin eden ikinci gruptaki milletvekilleri ve alt gruplar İstanbul basınının bu karşı yazılarını destekleyenlerin başında gelmekteydiler. Bu arada Ziya Gökalp'in fırka, partilerle ilgili olarak Hakimiyet-i Milliye gazetesinde yayınlanan ve sonra da Anadolu Ajansı kanalıyla tüm yurtta dağılımı sağlanan makalesi tartışmaların odak noktasına teşkil etmiştir. Nitekim Tevhid-i Efkar şu incelemeye şu yazısıyla değinmektedir. Ziya Bey, halkın müstakil fertler halinde kendi kendisini idare edemeyeceğini ve halk hükümetinin iyi bir fırka teşkilatına vabeste olduğunu, İngiltere ve Fransa ile bütün medeni memleketlerde siyasi müesseselere fırkaların hakim olduğunu beyan etmekte ve iyi fırkanın mahalli teşkilatların başına en imanlı fertleri getirmesi, mebusluğa, programa kuvvetle merbut ve kongre kararlarına sadık namzetler göstermesi ve vatanın menfaatlerini fırkanın menfaatlerinden üstün tutması, millet ve vatana mahsus olması lüzumunu dermeyan etmektedir. Bilindiği gibi Ziya Gökalp Bey'in bu makalesi Halk Fırkası'nın kuruluş aşamasında yazılmıştır. Muhalefet ise hem yazıyı benimser görünmekte hem de Halk Fırkası'nın çekirdeği olacağı belli olan birinci gruba yönelik eleştirilerini bu yazıya yöneltmekteydiler. 1923 seçimlerine ilişkin haberler İstanbul basınında yoğunlaşmıştı. Bu nedenle İstanbul seçimleri üzerinde daha bir ağırlıkla duracağız. İstanbul'da seçime katılan grupların başında amele ve esnaf dernekleri gelmekteydi. Bu gruplar seçim kararından sonra çeşitli toplantılar yaparak seçimlerdeki tutumlarının ne olacağını belirlemek gereğini duymuşlardır. Şimdi bu konuyla ilgili olarak o günlerin yayın organlarında çıkmış bir habere değinelim. Amele ve hamallar kaç mebus çıkaracaklar? İstanbul'daki amele teşkilatının da seçimde fevkalade müessir olacakları anlaşılmaktadır. Şehrimizde 80 binden fazla amele mevcut olup yalnız bu kütlenin 5 mebus çıkaracakları söyleniyor. Aynı zamanda hamallar da 2 mebus çıkartmak istemektedirler. 1923 seçimlerinde üzerinde en fazla konuşulan ve yayın yapılan sorunlardan biri de eski iddiatçıların tavrıydı. Özellikle İstanbul'da Kara Kemal Bey'in etkinliği biliniyordu. Onun başkanlığındaki iddiatçıların asgari İstanbul seçiminde varlıklarını duyurmaları beklenmekteydi. Ne var ki iddiatçılar seçime girmediler. Bu konudaki gelişmeleri gene o günlerin gazetelerinden izleyebiliriz. 15 Nisan 1923 İddiatçıların anlaşmak üzere Mustafa Kemal Paşa'ya başvurduğuna ilişkin haberlerin bizzat Gazi tarafından yalanlanması bütün gazetelerin birinci sayfasında yer almaktadır. Bu yalanlamada Gazi iddiatçıları bütünüyle karşısına almayan nazik bir dil kullanmaktadır. 16 Nisan 1923. İstanbul Valisi'nin seçim hazırlıklarına ilişkin basın toplantısında söylediği bir söz dikkati çekmekte ve bazı gazetelere manşet olmaktadır. İttihat ve Terakki münfesihtir. 22 Nisan 1923. Tevhid-i Efkar'da şunları okuyoruz. Kemal Bey, Kara ve arkadaşları kesin olarak çekildiler. Kemal Bey, kendisi hakkındaki dedikoduların artık bitmesi lazım geldiğini söylüyor. Nedeni ne olursa olsun, kat'i ve anlaşılması lazım gelen cihet bizim ortadan çekilebileceğimiz değil midir? Bu da olmuştur. Bunun nedeni hakkında dedikoduların başlaması doğru olmaz. Ancak bu hususa dair son defa söyleyeceğim, söz verdiğimiz kararı daima teyit etmekten ibaret olacaktır. Kemal Bey, Tevhid-i Efkar muhabirinin Ankara'dan dönen İsmail Can Polat Bey'in bu karar üzerinde etkisi olup olmadığı konusundaki sorusuna açık bir yanıt vermediği gibi Can Polat ile konuştuğunu da inkar etmiyor. İttihatçılarla ilgili son haber, 1 Mayıs'ta bazı gazetelerin Kemal Bey'e sordukları, bir yerde kışkırtıcı nitelikteki sorulara onun yanıt vermemesi ve seçime girmelerinin, hele bir grup olarak girmelerinin söz konusu olamayacağını ısrarla tekrarlamasıdır. Bu tarihten sonra konu hemen hemen kapanmıştır. 1923 seçimlerinin havasını yansıtmak için o günlerin gazete manşetlerinden alıntılar yapacağız. Dün İstanbul'da bilfiil intihabata, seçime başlandı. Dünden itibaren mazlum ve henüz hulusi tamma, tam kurtuluşa kavuşmamış olan İstanbul'umuzda özel merasimle başlanılan intihabatın millet için hayırlı bir neticeye vasıl olmasını temenni ederiz. Seçimler ikinci seçmenleri, seçimler iki dereceliydi. Seçmek için sandık kuruluna nüfus kağıdı ile başvurduktan sonra listede adı bulunuyor ve oyunu kullanıyorlardı. Sandıklar Türk bayrakları, defne dalları ve gazinin resimleriyle süslenmişti. İstanbul seçiminde ilk sonuçlar adalardan geldi. Bu beldede seçmen sayısı 2600'dü ve bunların 500'ü seçimde oy kullanmadı. Seçimi gazinin adayları tümüyle kazandı. Kadıköy seçimlerinin bitişinden sonra sandıkların belediye dairesine getirilişi büyük şenliklere neden olmuş. Haber şöyle. Kadıköy'ünde sandıklar evvelki gün akşam üzere kapandığından dün sabah bütün sandık mahallesine uğranılıp sandıklar alınarak büyük bir kafile halinde Kadıköy'üne gelinmiştir. Hemen tahminen 5-6 bin kişiden oluşan alaya Museviler, Ermeniler ve Rumlar da iştirak etmişlerdir. Alayın önündeki öküz arabalarının hayvanlarının boynuzları yaldızlanmış. 500'ü mütecaviz araba birbiri ardına dizilerek büyük bir kafile teşkil edilmiş. Kadıköy Belediyesi Dairesi önünde İmam Yusuf Efendi bir dua kıraat etmiş, nutuklar irad olunmuştur. Beyoğlu seçim sandıklarının nakli ise olağanüstü tezahürata neden olmuştur. Dün intihabat münasebetiyle Beyoğlu'nda azim tezahürat yapıldı ve kara günlerimizdeki elim ve hayyane nümayişlerin intikamı alındı. Kasımpaşa sandığının taşınmasını gösteren büyük bir resmin altında ise şunlar okunmakta. Kasımpaşa sandığına hamil bulunan bir atlı araba ile Haliç'in suları yerine Beyoğlu'nun caddelerinde dolaştırılan iki çifte kayık ve üzerindeki sandık. Seçimlerde gazinin adayları büyük bir çoğunlukla kazanmışlardır. İstanbul basını yeni İstanbul milletvekilleriyle röportajlar yayınlamışlardır. Bunlara sorulan sorular şu noktalar çevresinde toplanmaktadır. İstanbul'un içinde bulunduğu sefaletin ne gibi tedbirlerle giderilebileceği, gelecekte neler olabileceği konusundaki kestirmeler, merkezi hükümet meselesi, açıktaki memurlar meselesi. İstanbul'da çekirdeklenen muhalefet yeni meclisi beklediği gibi alkışlarla karşılamadı. 3 Temmuz 1923'te Tevhid-i Efkar'da yayınlanan başyazıda şunlar ileri sürülmekteydi. Her memlekette birçok neden ve olayın etkisiyle bu şekilde ya da buna yakın bir surette toplanan muhalefetsiz meclislerin akıbetini tarihlerde okumak kabildir. Fakat o kadar uzağa gitmeden şu 5-10 yıllık meşrutiyet hayatımıza baktığımız zaman İttihat ve Terakki hükümeti tarafından yalnız iddiaçılardan oluşan bir meclis-i mebusanın memlekette ne garip, müsevveş ve girift bir vaziyet ihdas etmiş olduğunu ve çok geçmeden infisah ettiğini görürüz. O zaman zannedilmişti ki yalnız bir fırka azasından müteşekkil ve muhalefetten azade bir meclis dünyanın en muntazam, en iyi iş görecek olan meclisi ve böyle bir meclise dayanan hükümet de hiç yıkılmayacak olan en kuvvetli bir hükümettir. Oysa olaylar bunun tamamen aksini ispat etti. 1923 seçimleriyle oluşan Türkiye Büyük Millet Meclisi yasama dönemi süresince büyük işler gördü. Bunların en ölümsüzü Cumhuriyet'in ilanıdır. Cumhuriyet'in ilk muhalefet fırkası da bu meclisin bağrından çıkmıştır. 2. Lozan Anlaşması ve Cumhuriyet'in ilanı. İkinci dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi 11 Ağustos 1923 günü saat 13.36'da ilk toplantısını yaptı. Seçimler 3 aydan fazla bir sürede tamamlanmıştı. Saltanat kaldırıldığı için milletvekillerinin yemini de şu şekilde olmuştu. Vatan ve milletin esenliğinden ve mutluluğundan başka bir amaç gütmeyeceğime ve milletin kayıtsız ve şartsız egemenliği esasına bağlı kalacağıma. İkinci Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne 287 milletvekili seçilmişti. Yapılan seçimler sonucu Gazi Mustafa Kemal Paşa başkanlığa seçildi. İkinci başkanlığa ise Ali Fuat Paşa seçildi. Kabine Ali Fethi Bey'in başkanlığında teşekkül etti. Bakanlar şu isimlerden meydana geliyordu. Başbakan Ali Fethi Bey, İstanbul. İçişleri Bakanı Ali Fethi Bey. Diyanet İşleri Başkanı Şer'iye, Mustafa Fevzi Efendi, Manisa. Dışişleri Bakanı İsmet Paşa, Malatya. Milli Savunma Bakanı Kazım Paşa, Balıkesir. Milli Eğitim Bakanı İsmail Safa Bey, Adana. Ekonomi Bakanı Mahmut Esat Bey, İzmir. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Doktor Rıza Nur, Sinop. Maliye Bakanı Hasan Fehmi Bey, Gümüşhane. Adalet Bakanı Seyit Bey, İzmir. Bayındırlık Bakanı Fevzi Bey, Diyarbakır. Genelkurmay Başkanı Mareşal Fevzi Paşa, İstanbul. Bu mecliste ikinci gruptan hiçbir milletvekili bulunmuyordu. Buna rağmen daha ilk oturumdan itibaren milletvekilleri hemen her konuyu irdelemeye başladılar. Özellikle Lozan Barış Anlaşması'nın kabulü tartışmalarında görüşmeler pek ateşli oldu. Milletvekilleri anlaşmanın birçok noktalarını eleştiriyorlardı. Bu eleştirileri şu noktalar çevresinde toplamamız mümkündür. Musul sorununun halledilememiş oluşu. Bilindiği gibi Musul sorunu İngiltere ile yapılacak ikili müzakereler sonucuna bırakılmıştı. Oysa misak-ı milli gereği Musul'un Türkiye'ye bırakılması savı bütün milletvekillerinde vardı. Güney sınırlarının Ankara Antlaşması'na göre belirlenmesi de bir başka itiraz konusuydu. Özellikle Hatay'ın bırakılması tepki çekiyordu. Gene misak-ı milli gereği nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan Batı Trakya'nın Yunanistan'a bırakılmış oluşu, diğer yandan İstanbul'da Rum nüfusun Batı Trakya'daki Müslüman nüfusa karşı mübadele dışında bırakılması, kabul edilmesi güç maddeler olarak niteleniyordu. Ege adaları, özellikle 12 adanın İtalya'ya bırakılması da temel eleştiri konularından biriydi. İstanbul-Edirne demiryolunun uzun köprüden sonra Yunanistan sınırları içine girerek Karaağaç'a ulaşması da tenkit edilen bir başka noktaydı. Böylece İstanbul-Edirne ulaşımının Yunanlılar tarafından denetlenmesine imkan hazırlandığı iddia ediliyordu. Antlaşmada yer alan karma mahkemelerle ticaret uzmanlarına yer verilmesi de kapitülasyonların bir çeşit devamı olarak nitelenmekteydi. Görüşmelerden sonra 227 milletvekili oylamaya katıldı. 213 milletvekilinin olumlu oyu ile antlaşma onaylandı. Muhalefet oyu veren milletvekilleri ise şunlardı. Ali Kılıç Gaziantep, Ali Cenani Gaziantep, Yahya Kemal Urfa, Şeyh Saffet Urfa, Şükrü Kaya Muğla, Hoca Esat Muğla, Niyazi Ramazanoğlu Mersin, Besim Mersin, Damar Arıkoğlu Adana, Mustafa Necati İzmir, Vasıf Manisa, Necip Mardin, Faik Edirne ve Faik Tekirdağ. Barış Antlaşması'nın onaylanmasından sonra İstanbul'daki işgale 2 Ekim 1923'te fiilen son verildi. İstanbul'daki son müttefik askerleri de 6 Ekim günü merasimle kenti terk etti. İstanbul'un kurtuluşu ile birlikte başkentin neresi olacağı tartışmaları da hızlandı. Basın, İstanbul basını, Türkiye'nin ekonomik ve kültürel açıdan en önde gelen kenti olan İstanbul'un başkent olması gereğini vurgulayan yorum ve makaleler yayınlıyorlardı. 9 Ekim 1923 günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne Malatya Milletvekili İsmet Paşa ve 14 arkadaşı bir önerge vererek tartışmaları noktaladılar. Önerge gerekçesiyle birlikte aynen şöyleydi. Lozan Antlaşması'nın öngördüğü boşaltma protokolünün uygulanması tamamlanmış ve baştan başa yabancı işgalinden kurtulan Türkiye'nin bütünlüğü sağlanmıştır. Milletimizin en değerli yöresi olan İstanbul'umuz, İslam Halifeliği'nin merkezi olmak durumunu İslam alemi içinde sadece Türk milletinin savunma araçlarına emanet ederek sonsuzluğa kadar muhafaza edecektir. Öte yandan Türkiye Devleti'nin idare merkezi için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin de karar verme zamanı gelmiştir. Bir devletin merkezini tayinde esas olan düşünce, yeni Türkiye Devleti'nin merkezini Anadolu'da seçmek ve Ankara olmak gereğini emreder. Sözü edilen düşünce, anlaşma ile Boğazlar için kabul edilen hükümler, yeni Türkiye Devleti'nin temel varlığı, memleketin güçlenme ve gelişme kaynağını Anadolu'nun merkezinde kurmak gereği, coğrafya ve stratejinin müsaadesi, iç ve dış güvenlik ve gelişme konusunda edinilmiş tecrübelerle özetlenebilir. Bu düşüncelerin her biri başlı başına birer kesin öneme sahiptir. Devletin idare merkezinin yeni bir şekilde kurulmasına ve gelişmesine tezelden başlamak, iç ve dış tereddütlere son vermek için aşağıdaki kanun maddesinin kabulünü arz ve teklif ederiz. Kanun maddesi, Türkiye Devleti'nin idare merkezi Ankara şehridir. Anayasa Komisyonu'na gönderilen bu öneri 13 Ekim 1923'te genel kurulda görüşüldü. Bu görüşmeler sırasında Besim Atalay Bey Aksaray yaptığı konuşma ile İstanbul basınına da şöyle bir yanıt veriyordu. Biz burada tozlar içinde yaşarız. Buranın tozu pudradan daha güzel gelir. Alkışlar. Burada bazı gazetelerin dediği gibi çatıları sayarız. Bazı gazeteler burada memurların, mebusların yattıkları yerde çatıları saydığını yazmıştı. Gülüşmeler. Evet, yatar çatıları sayarız. Fakat milletin koynundan çıkmış altınları saymayız. Biz burada o belli gazetenin dediği gibi kireçli su içeriz ve fakat din düşmanlarının kanlarının suyu yerine. Yasa büyük bir oy çokluğu ile kabul edildi. Ankara'nın başkent oluşu ile yeni Türkiye Devleti'nin daha bir belirlenmiş yönetim biçimine kavuşturulması gereği ortaya çıkmıştı. Bakanlar Kurulu'nun olayların gelişimi içerisinde yıpranması yeni oluşum için bir fırsat yarattı. Yıpranan bakanların yerine yenilerinin seçilmesi kolay olmayacaktı. Milletvekillerinin önemli bir bölümü bakan olmak istiyordu. Bu da mecliste gruplaşmaların, hiziplerin ortaya çıkmasına neden oluyordu. 26 Ekim 1923'te Çankaya'da Gazi'nin başkanlığında toplanan Fethi Bey kabinesi istifa etti. Yeni kabinenin meclisten seçilebilmesi çok zordu. Mustafa Kemal Paşa 28 Ekim akşamı Çankaya'ya çağırdığı İsmet, Kazım, Kemalettin Sami ve Halit Paşalar ile Fethi Bey, Rize Milletvekili Fuat, Afyon Milletvekili Ruşen Eşref Beylere yarın Cumhuriyet ilan ediyoruz dedi. O gece İsmet Paşa ile birlikte önerilecek yasa tasarısı üstünde çalışıldı. 29 Ekim günü Bakanlar Kurulu üzerinde Halk Fırkası grubu tartışırken, Kemalettin Sami Paşa bir önerge vererek sorunun çözülmesi işinin Mustafa Kemal Paşa'ya bırakılmasını istedi.